أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sanki şöyle diyesim geliyor. Haydi Musa aleyhisselamı seyretmeye gidelim. İbret nazarıyla, imanımızı artırmak için, küfrün, şirkin, Firavun'un yenilgisini seyretmek için, hadi Musa aleyhisselamla beraber olmaya. Yok öyle değil, daha düzgün olsun, beğenmedim. Yani ne diyeceğimi bilmeden belki söze başladım. Hadi Musa aleyhisselamla beraber kulluğu öğrenmeye gidelim. Nasıl kul olacağımızı ama neden kul olacağımızı Allah'ın ayetlerini, alametlerini daha bir gözle görerek, kulakla duyarak, sanki içerek, hissederek, dokunarak, duyarak, duyumsayarak, fark ederek imanımızı güçlendirmeye, kulluğumuzu anlamaya gidelim. Bundan binler yıl öncesine, evet o zamana gidelim, çünkü Kur'an bizi o zamana götürüyor. Oturduğumuz yerde, masa başında, minder üstünde, direksiyon başında, iş başında ne zamansa ama ruhumuzla, imanımızla, izanımızla, firasetimiz, basiretimizle gidelim. Ta Hazreti Musa'nın yanına. Medyen'den geliyordu. Tur işte onun için bir özel durak oldu. Bir ateş görmüştü. Çıkıp bakmak, gidip öğrenmek, şöyle ondan bir haber bulmak istedi. İçinde bir ateş kaynadı sanki. Ona doğru bir istek, bir sevgi ya da onunla bir bütünleşme hissi doğdu içinde. Isını vermişti. Ona doğru gitmek zorundaydı. Gitti. Meğer peygamberliğe davetiyeymiş. Öyle oldu. Sonra geldi Mısır'a. Elinde asasıyla ve eli koynunda, çıkarınca bembeyaz olan eliyle, işte bu iki gözle görünür ayetleri ve de dilindeki Allah'ın verdiği diğer ayetleriyle Firavun'un karşısına çıktı. Ama onlar ayetlere zulmettiler, yazık ettiler. Onlar ayetlerin değerini bilemediler. Nerede kullanacaklarını, bu ayetlerle ne yapmaları gerektiğini hesaplayamadılar ya da hesaplamak istemediler. Çünkü ayetler onları kulluğa götürecekti. Çünkü ayetler onları firavunluktan alıkoyacak, onları Allah'a kulluğa sevk edecekti. Çünkü ayetler onlara hidayet yolunun nuru, ışığı olacaktı. Ama yapamadılar. Bakın bakalım, düzen bozmaya çalışanların akıbeti ne olmuş dedi Allah 103. ayette, Araf suresinde. Bakıyoruz. Acaba kimin akıbeti ne olmuş? Bugün Musa yok, Harun da yok. Ama Firavun yok, Karun da yok. Evet, mekan olarak dünya planında şu yaşadığımız hayat kurallarına göre düşününce evet hepsi günü gelince ölümle beraber işte onlar bu dünya planından yok olup gittiler. Onu biliyoruz. Yani yarın biz de aynı duruma, yani aynı sona doğru yürüyoruz. Evet biz de vaktimiz gelince öleceğimizin bilincindeyiz. Ama Karun gibi yaşamak, Firavunca ölmek ya da Musa gibi yaşamak, Harunca ölmek. İşte seçimin galiba ana mihveri bu. Dedi ki Musa aleyhisselam, Firavun dinle beni. Bak ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Bunu biz de duyuyoruz. Öyle demiş. Söyleyin, şüphesi olan var mı? Peki duydunuz mu gerçekten? Aa ne demek? Duyup duymamanın ne anlamı var? Allah diyor ya diyeceksiniz değil mi? Hem üstelik biz bunu bu surenin baş tarafında şöyle öğrenmiştik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Hani kıyamet gününde فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ konusu işlenmişti ya, anlatılmıştı ya 6. ayette. hem kendilerine peygamber gönderilen toplumlar hesaba çekilecek, sorgulanacak, hem de o toplumlara peygamber olarak gönderilen peygamberler hesaba çekilecek, sorgulanacaktı. Hatta şahit istenecekti de peygamberimizin ifadesiyle, ümmeti Muhammed'den kimileri, evet benim ya Rab, o peygamberin görevini baştan sona tam yapmıştır, hiç de eksiği yoktur, ama her ne kadar inananı olmamışsa da o görevini tam yapmıştır diyecek, peki sen oradan mıydın denilince, hayır ama ben senin gönderdiğin din ve peygamberle öğrendim, kitaptan anladım ki peygamberler görevlerini yapmıştır diyeceklerdi. Biz onlardan olmak ümidiyle, şimdi Musa aleyhisselamı dinliyor, onun yanı başında olaya biz de bir anlamda müşahit olarak katılıyoruz. Bakalım neler geçmiş aralarında. Evet, dedi ki, ben alemlerin Rabbi Allah'ın elçisiyim. Kendisini Rab kabul eden birisine söylüyordu bunu. Ene Rabbukumul Ala derdinde olan bir adam vardı karşısında. Firavun diyorlardı ona. Efendim acaba bu Firavun, onu sarayında besleyen Firavun muydu ki? Yani acaba hani efendim karısıyla beraber bir çocuk olarak işte Firavun'a sahip, yok efendim Musa'ya sahip olmuşlardı da, acaba bu Firavun'la o Firavun aynı mıydı ki? Ne olacak yani? Nedir önemli olan? Firavun'un yaptıklarıysa işte bunu da onu da yapan Firavun, önemli olan bu değil mi? O günkü Musa bir çocuk, bir genç, bir delikanlı ama ölüme mahkum. Şimdiki Musa da bir peygamber ama ölümü anlatmaya görevli. Ben dedi, alemlerin Rabbinin elçisiyim. Dinle beni. Beni alemlerin Rabbi Allah gönderdi. Sen evrende Rablık iddiasında bulunma diye gönderdi. Anlamına gelir mi? Anladı hemen tabii. Sen kendini Rabbukumul Ala iddia ediyorsun. Öyle savunuyorsun. Sen bundan vazgeç demek anlamına gelir mi? Gelir herhalde. Anladı gerçekten. Çünkü alem denilince Mısır değil, Medyen değil, denizler değil sadece, tüm karalar değil, bütün evren anlaşılırdı. Ve hepsinin Rabbi Allah, hayata hakim Allah'tı. Daha önce, büyük dedelerinden Hazreti İbrahim de döneminin sanki Firavun misyonunu üstlenen Nemrut'a karşı böyle bir iddiada bulunmamış mıydı? Benim Rabbim hayat veren ve de öldüren, peki ya sen deyince o işi lafazanlığa boğmuş ya da anlamazlığa bürünmüştü. Ben de yaparım demişti. Peki öyleyse ya benim Rabbim güneşi doğudan getiriyor, sen onu batıdan getirsene denilince her şey ayan beyan olmamış mıydı? Devam etti Musa aleyhisselam. Dinliyoruz. Dikkatle dinliyoruz. İşimiz mi var? Bundan daha iyi iş mi olur? Ne demek? Fakat yani çok önemli bir iş. Acaba sen bunu sonra anlatsan da beraber dinlesek? Yani şöyle mi diyoruz? Ey Musa, gerçekten bugün çok önemli işlerim var. Bugün gitme Firavun'a. Bugün anlatacaklarını dinleyecek halim yok. Yani sen, sana söylesem şu anda diyecek halim yok. O kadar önemli işlerim var ki, sen Musa'ya giderken ben yanına gelemeyeceğim. Ama ne olur Allah aşkına, sen bu diyeceklerini biraz sonraya bırak, 3 gün sonraya, 5 gün sonraya. Yani ciddi misiniz? Kaç gün sonra olsa dinleyeceksiniz? Kaç gün sonra olsa siz Musa ile beraber olacaksınız? O Firavun'a giderken yanında ne zaman bulunacaksınız? Yaşınız 40'tan sonra mı? İnanıyor musunuz? Bakın çevrenizde ne kadar 40'ını bitirmiş insan var. Onlar da hala meşguller ama, biliyor musunuz? Ha öldükten sonra, tamam, hak ederseniz cennette gider sorar dinlersiniz. Ama şimdiden dinlemeyenlere cennette dinleme imkanı verirler mi bilmem. Bir cenaze taziyesine gittim. Vefat eden İnsanın oğlu var, damatları vardı. Şöyle yaşı başı okumaya müsait bir hanım kız da ikram olsun diye bir şeyler getirdi. Dedim ki o kalsın da bir Kur'an getir. Şöyle deden namı hesabına onu hayırla yad edelim. Getirince sordum, ama dedim sen hiç ömründe meal okudun mu? Yoksa senin deden için başkaları mı okusun? hani sana hediye etsem bir meal, bir de Riyaz-ı Salihin okur musun? Şükür ki hemen evet dedi, elhamdülillah. Dedim ki arkasından, eğer hayır deseydin, ha demek ki bu adama, yani bu kızın dedesine Kur'an okunmazmış, layık değilmiş. Eğer gerekli olsaydı torunu okurdu. E torunu okumadıktan sonra ben neme gerek neme lazım, niye okuyayım ki diyecektim dedim. Ne dersiniz? Şimdi Musa'nın peşinde olmayanlar yarın Musa'nın yanına gidebilecekler mi ki? Bakın dinliyoruz, beraber dinleyelim. En önemli işiniz bu muydu? Bence evet. Yani her şeysiz olabileceğinizi siz de kabul ediyorsunuz. Gözlüğünüzü arıyorsunuz değil mi? Yani gözlük efendim göz görmese olmaz biliyorsunuz. Ama her şeye rağmen gözünüz görmese de olur. Ama kitapsız olmayın değil mi? Yani saatin önemini biliyorsunuz. Hayat ve saat hepsi beraber. Ama saat olmadan olmaz ki, nereye koymuştunuz? Aha işte buracıkta. Evet onu arıyorsunuz. Daha mı önemli? Yok efendim saatsiz olabilir ama kitapsız olmasın. Peki sofrasız? Peki çorbasız? Peki hatta elbisesiz? Yani çırılçıplak mı demek istedim? Hayır efendim, şu anda ne varsa üzerinde yenisiz anlamına demek istedim belki de. İşte kitapsız olmasın, gerisi olur gider. Sen kafaya takma gerisini. Dinliyoruz, kitabımızı dinliyor. Onun huzurundayız. O bizi Musa Aleyhisselam'ın peşine taktı. Beraber gidiyoruz. Şimdi Firavun'un huzurunda, Firavun'un karşısında, avanesiyle baş başa karşı karşıya söylediklerine kulak veriyoruz. Hakikun ala, ella ekul ala Allah illa'l hak. Yani ben Allah'a ancak hakkı söylemek zorundayım. Allah adına ne dediysem hak ta kendisidir olmalı. Onun dışında, hayır o bana yakışmaz, o hakikat değil zaten. Hakikat, Allah'a hak söz söylemek, Allah'ın dediklerinin hak olduğunu hak olarak, hakikat olarak söylemektir. İşte ben, قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, sizin Rabbinizden bir beyine, ayan beyan bir bilgi, net bir belgeyle gelmişim. Ben bir peygamber, yani ben bir elçiyim. Öyleyse, فَاَرْسِلْ مَعْيَ بَن۪ي İsrail. İsrailoğullarını, hadi benimle beraber salıver de götüreyim dedi. Ne cesaret! Bir toplumun bel kemiğini söküp alıp gidecekti. Ayaklarını kesecek, diz kapaklarını koparacaktı sanki. Gözlerini çıkaracaktı. Ama bir toplumun elleri, parmakları, dirsekleriydi sanki bu insanlar. O toplumda ne kadar iş var, hepsini bunlar yürütüyorlardı. Onlar o toplumdan çıkıp gidince, onlar ortadan kaybolunca, o zaman ekmeği kim yapacaktı? İşte İsrailoğullarının temel görevlerinden biri. Peki ya ayakkabıları kim tamir edecek, ya da yenisini kim imal edecekti? Peki ya şoförler? Ya da ata bakanlar, ya da yemek hazırlayanlar? Ama öyle değil, belki şehir kuranlar, bina yapanlar, özel eğitim yuvalarında idareciler ya da genel merkezlerde yöneticiler, neyse işte hayatın hangi kademesinde kim varsa bu yükü o zaman kim çekecekti? Evet onları alıp gideceğim diyordu demeye, çok kolay da söylüyordu. Bu ne cesaretti, nasıl da bu işe cüret etmişti ama... Ama söyleyen enteresan, söylenen enteresandı. Nasıl da bu iş ortaya konulacak? Yani İsrailoğulları gidince geriye ne kalacaktı? Düşündünüz mü hiç? İsrailoğulları çıkıp gidince, yani geriye ne kalırdı? O Mısır ne hale gelirdi düşündünüz mü? Yani kendi kendimize nasıl düşünelim? Ne bilelim ki? Kur'an'la beraber düşününce, bakalım neler neler çıkıyor karşımıza. Gerçekten enteresan bir olay değil mi? Yani Mısır'da İsrailoğulları var. Hayat onların sırtına bina edilmiş. Sonra onlar çıkıp gidecekler. Geriye ne kalır biliyor musunuz? Açın Duhan suresini. Belki orada görürsünüz. فَاَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ Kullarımı geceleyin yürüt. Ama unutma ey Musa, takip olunacaksınız, peşin sıra gelecekler. Yani siz ayrılıp giderken oh be kurtulduk demeyecekler. Yakalamaya mı, hatta tutup öldürmeye ya da geri çevirmeye, daha kat kat azap edip ikab edip cezanızı eski hayatınızın iki katı ciddiyetle yaşamaya sevk edecekler belki de. Ama sen devam etsen önüne denizde bir yol açılacak, sizin geçeceğiniz bir imkan sunulacak, sakın ha geçip gidince karşıya o yolu kapatayım deme. Çünkü وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا deniz öyle kalsın bırak, terk et onu. O senin görevin değil artık. Çünkü başka misyonu, başka görevi var o denizin. Yani اِنَّهُمْ جُنْدُمْ مُورَغُونَ onlar boğulacaklar. Ama onlar yani senin arkandan gelip o su onları, evet sizi kurtaran su onları boğacak. Hepsi toplanıp gelecekler, evet. Hepsi boğulmaya gelecekler. Hepsi beraber, hepsi birlikte boğulacaklar. Evet ama zaten hırs bürüyecek gözlerini. Bilecekler aslında Musa'yı, bilecekler Musa'nın mesajını. Hatta boğulup giderken iman iddiasında olması bize bunu açıkça gösterecek. Ama neleri bırakıp gelecekler düşündünüz mü? Dinliyoruz. كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا ف۪يهَا فَاكِه۪ينَ Allahu Ekber! Nice, ama nice bağlar, bahçeler terk edip geldiler. Nice pınar başlarını bırakıp geldiler. Yani İsrailoğullarını tutup yakalamak için hizmetçilerimiz, kölelerimiz gidiyor. Toplumun bel kemiği, sosyal, siyasal, ekonomik yapılanmanın altyapısı, işte bunlar bırakıp gidiyorlar. Bize düşüyor bu görev. Eyvah mümkün değil diye yakalamaya geldiler. Ama bağlarını, bahçelerini bırakıp geldiler. Ekinlerini, tarlalarını bırakıp geldiler. Nice değer verdikleri, can verdikleri makamlarını ve imkanlarını bırakıp geldiler. Dahası sevdikleri, coştukları, uğruna can verdikleri, her şeylerini feda edebilecekleri nice nimetleri bırakıp terk edip geldiler. Sonra boğuldular. Kedalik, işte böyle bu iş. Ve evrasnaha kavmen aharin. Hani şimdi oralarda onlar mı var? Bitmişler gitmişler değil mi? Ne Firavun, ne Firavun oğulları. Onlar çoktan başkalarına bırakmışlar. Peki ya şimdikiler? Onlar da düşünsünler. Aslında yazasım geliyor her kapıya. Senden önce de birisi vardı burada. Her masaya, her elbiseye, her ata, her arabaya senden önce de birisi vardı burada diye. Ama önemli olan gidenlerin değerlendirilmesi galiba bu bölümde. Bakın 29. ayet. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْزَر۪ينَ Onlara ne gök ağladı, ne yer gözyaşı döktü. Bakan çeken de olmadı. İşte öyle bir bitiş, işte öyle bir terk ediş. Ama bunu anlamak istemiyorlardı ki. Yani İsrailoğullarının gidişini hazmedemeyeceklerdi ki, Rabbim öyle dediyse, nereye gidilecekse biz de gidelim demeleri gerekmez miydi? Ya da Allah da bunları bize veren, bizden de istedikleri vardı. O bizden ne istiyorsa biz de aynısını gerçekleştiririz. İsrailoğullarına bir peygamber gönderip onları hidayete çağıran Allah, aynı peygamberle bize hidayetini lütfetmez mi diyebilmelilerdi. Demediler. Üstelik Kale, Firavun dedi ki, اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Ne dedin, ne dedin? Yani alemlerin Rabbinin elçisi olmak. Bu ciddi bir iddia. Yani benden başka bir Rab iddiası, üstelik ben gibi bir Rabb'ı, o Rabb'ın kulluğuna davet gibi bir küstahlık. Ne dedin? Ciddi misin? Eğer gerçekten sözünün eri, yani sözünde doğru biri, sözünü doğrulamaya yetkili biriysen, hadi bakalım, bir ayet, bir alamet mi getirdin, bir işaretin mi var söyle, göster bakalım dediler. Yani elçiysen bir belgen olmalı. Bir bilgin olmalı, bir işaretin olmalı. Evet, elçiler öyle olur değil mi? Aleyhissalatü vesselam da öyle yapmış bazen. Vermiş eline bir belge. Git demiş, benden şunu söyle insanlara. Ya da Biz de eğer Allah'tan bir şey söyleyeceksek, elimize Kur'an ama dilimize Kur'an alıp söyleyelim. O zaman kolay olacak. Çünkü Musa aleyhisselam görevi alınca, kardeşim ama dedi onu da ver benimle, o da gitsin beraber. Ama dedi dilim benim biraz, ama dedi yani günahım var, onlara göre suçum var, öldürürler beni filan dedi. Cenab-ı Hak dedi ki kella, hayır hayır olmaz öyle şey, korkma ürkme. Ama fezheba bi ayatina inna ma'akum mustemi'un. Şuara suresinden bir ayet. Yardıma çağırdık, mecburen okuduk değilse, yani elbette şu arada anlatılan kadarıyla, orada Araf'ta anlatılan kadarıyla burada öğrenmemiz gerekir olayı. Hayır dedi Allah, ama ayetlerimle gidin hepiniz, sen ve Harun birlikte, lakin unutmayın ki ben sizi dinliyor, ben sizinle beraber bulunuyorum. Öyle yaptılar. Dinliyoruz, gerçekten öyle. Allah ne dediyse yapıyorlar. Ne yapmaları gerekiyorsa Allah beyan ediyor, öylece hareket ediyorlar. İşte Allah'ın huzurunda, işte Firavun'un karşısında, işte Allah'ın sözcüsü olarak sahnede, işte ayetleri gündeme getiriyorlar. Bir de görüntü cinsinden ayet. Bir ayet, bir alamet. فَاَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُب۪ينٌ. Ne kadar rahat Musa aleyhisselam, seyrettiniz mi? Takip edebildiniz mi hareketlerini? Ne kadar da kendinden emin, ne kadar da güven içinde hareket ediyor. Elinde asası vardı, biliyorsunuz. Zaten baştan beri elinde duruyordu o. Yani onun kadro kıymetini bilmeyenlere göre, bu işi takdir edemeyenlere göre bir çoban parçası gibiydi, evet. Badiyeden gelmiş biri ya da hal ve ahvaliyle, kılık ve kıyafetiyle hiç de öyle saray erkanına benzemeyen, saraylılarla tartışması düşünülemeyen, seviye farkından başta kaybedeceği zannedilen ya da kültürüyle, bilgisiyle, hattu harekatıyla hiç de onlarla birlikte düşünülmesi mümkün olmayan bir tavrı, bir hareketi, bir hali, bir ahvali vardı ya, elinde asasıyla işte atıverdi asasını. Ama onlar istememiş miydi? Yani neden atmasında? Ürkütmek için değildi, korkutmak için değildi bu yaptığı. Sadece belki de Firavun'un teklifine cevaptı. Yani şöyle demiyoruz elbette. Ya hareket tarzını Firavun mu belirliyordu? Kesinlikle hayır. Ama Firavun dedi ki, ciddi misin? Nereden çıkarttın bu iddiayı? Hadi öyleyse bir delilin, bir belgen olmalı, bir ayet göster bakalım deyince, o da arkasından atıverdi. Alın bakalım dercesine. Aa, birdenbire, aniden ne o? Gerçekten korkunç bir yılan. Ama yılan gerçekten, mübin yani ayan beyan, kimse şüphe etmez. Yani ip mi o? Öyle mi görünüyor? Sap gibi mi dersiniz? Hayır hayır, bizzat yılan, yani subhan-ı mübin, ejderha bir yılan olmuş kocaman. İnsanların gözleri önünde kıvır kıvır kıvranan, yani minicik bir yılan kıvraklığında, hareketleri ona benzeyen ama dehşeti kocaman bir yılan dehşetinde, işte öyle. Ve neza'yedehu, beriki sakin, olayda görevini bilen ya da olaya hakimiyetini yitirmemiş Musa aleyhisselam olaya hakim devam ediyor. Çıkardı elini koynundan. فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Bakanlar hayretten dona kalsınlar. Aslında donmasınlar. Donmuş akıllarını çözdürsünler. Biraz kafaları çalışsın. Biraz idrakleri, biraz firasetleri, biraz basiretleri gelişsin. Görsünler ve anlasınlar diye elini ortaya çıkarıverdi. Bakın işte ayet. Öyle istediyseniz işte alamet dedi sanki. Evet, bembeyaz bir el. Önceden nasıldı? Siyah mıydı? Yani zenci miydi Musa aleyhisselam? Öyle olmadığını biliyoruz. İbrahim aleyhisselamın Filistin'e yerleştiğini hepiniz bilir herhalde. Halilurrahman kentinin ondan kaldığını biliyorsunuz. Sonra orada İshak, orada Yakup, orada Yusuf büyüdüler derken çocukluk döneminde Yusuf aleyhisselam kuyuya atılıp bir kervanla Mısır'a gitmişti. Yani İsrailoğulları dediğimiz Yakup çocukları Hazreti İbrahim'in nesli olarak Yakup ve Yusuf döneminde Mısır'a geldiler. Öyleyse Filistinliler zenci olmadığını bildiğimiz bu insanlar işte o simsiyah ele sahip olduğundan beyaz olunca garip değil. Yani işte mucize olarak bir başka ayet olarak bembeyaz bir el çıktı ortaya. Bir hastalık unsuru değildi. Ya da bu bir korkunç durum değildi. Yani istiyorsanız buyurun ifadesiydi. Davete bir davetiyeydi. Yani mesajın gündemde tutulmasına bir destekti elbette. Ama her şeye rağmen bunlar sanki onların dünyasında geçer akçe değildi. Yani asayı atmış da yılan olmuş. Olsun. Dahası iç dünyalarını sanki sezer gibi misiniz? Pek bu adamları net bilemiyoruz belki, çok takip edemedik ama hani Peygamberimiz döneminde, yani bu ayetlerin geliş döneminde Ebu Cehil diye bir adam vardı ya, Peygamberimizin peygamberliği sanki elinde asası yılan olan Musa'dan, sanki elini çıkarınca beyaz olan Musa'dan daha net idiyken, o adam da bunu bu kadar net ve açık bilirken yine de itiraz ediyor, yine de reddediyordu. Birinde adamın biri şaşırmış, Muhammed yalancı diyor, yakışmıyor, sahtekar diyor, yakışmıyor, şair diyor, olmuyor, kahin diyor, tutmuyor. Gitmiş demiş, üstada bir soralım Ebu Cehil'e. Demiş, ne haber üstad, yani bu adam hakkında böyle diyoruz ama tutmuyor gibi, ne dersin, senin kanaatin ne? Demiş ki, sen sersem misin, aklın yok mu senin, manyak mısın sen, yani bilmiyor musun adamın ne olduğunu? Aramızda bir iddia var. İşte biz ondan dolayı ebediyen onlardan, yani Haşim oğullarından çıkan peygamberi kabul etmeyeceğiz. Bilmiyor musun sen diyor. Evet, dinlemek istemiyorlarsa dinlemezler insanlar. Bugün de öyle. Kur'an'ı gündemde tutmak zorunda olduğuna inanan insan. Kendi hayatında yaşayarak, uygulayarak, başkaları planında duyurarak, onlara göstererek, öğreterek, anlatarak Kur'an'ın hayatta olmasını isteyen insan, bunlar sana, yani bana örnek değil mi? Demek ki adam inanmak istemezse inanmazmış. Gökten ayı getirsen versen eline, öteki eline isterseniz güneş koyasınız, peygamber nasıl vazgeçmiyor idiyse davasından, adam inanmazsa inanmayacak. Aynı şeyi siz ona getirin, yani parmağınızla ayı bölün ortadan ikiye, biri bir dağdan öteye, biri bir bayırdan beriye gitsin, ama inanmayacak olan yine inanmayacaktır. Dediler ki ondan dolayı, قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ Firavun'un kavminden mele denilenler, önde gelenler, ileri gelenler, idare edenler, yönetenler, laf kesenler, söz edenler, işi bitirenler dediler ki, İnne hâzâ lesâhirun alîm. Bu adam başka bir şey değil. Gerçekten ciddi bir sihirbaz. Yani şu yaptıklarına bakın. Bu işi bilen bir adam üstelik dediler. Tamam. Teşhisleri bu. Derdini de anladılar. Peki niye yapıyormuş? Bu muazzam sihirbazlığı niye ortaya koyuyor? Yürîdü en yuhricekum min ardıküm. Sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkarmaya niyetli. فَمَاذَا تَأْمُرُونَ Peki, öyleyse diyor Firavun, anladık, böyle değerlendirdiniz madem, o zaman ne yapmalı, ne dersiniz, nasıl hareket edelim? Yani ne emredersiniz? Yani reislerine bakın, üstelik اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَىٰيْدِ O hepten Tanrı'ydı, o her şeyi en iyi biliyordu, şimdi de tutmuş, efendim ne emredersiniz, lütfen, acaba bana bir diyeceğiniz var mı diye, konuyu onlarla tartışmak zorunda olduğunu söylüyor. Şuara suresinde aynı iddiaların Firavun tarafından söylendiğini okuyalım. Ayet 34-35 قَالَ لِلْمَلَيْ حَوْلَهُ Firavun çevresindeki mele takımına dedi ki اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ Bu gerçekten bu işi bilen bir adam, bilgiç bir sihirbaz. Yuridu en yuhricekum min ardikum bi sihri. Sihriyle, sihirbazlığıyla sizi yerinizden, yurdunuzdan etmeye, çıkarmaya gelmiş. Dileği bu adamın. Fe mâzâ te'murûn. Söyleyin, ne yapmam gerekiyor? Yani adamın kafasına bakın nasıl çalışıyor. Anlayın beyler diyor. Bu adamın benimle bir işi yok. Bana bir tehlikesi yok bu adamın. Size gelmiş, dininizi bozmaya gelmiş, ülkenizde durumu bozmaya gelmiş ya da fesat çıkarmaya gelmiş ya da sizi yerinizden yurdunuzdan etmeye gelmiş. Eğer bu konuda bir yardıma ihtiyacınız varsa söyleyin ne yapacaksak yapalım diyor. Böyle bir akıl danışmadan öte bir ifade, yani 34 ve 35. ayetleri yeniden okuyup tekrar Araf suresine dönüyorum. قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ Firavun çevresindekilere söylüyor. Peki ya 109. ayette Araf suresinde قَالَ الْمَلَئُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ Şu arada söyleyen Firavun, burada mele söylüyor. Ne diyorlar her biri? اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ İkisi de aynı. İnne hâzâ lesâhirun alîm. Demek ki onlar da aynı şeyi söylüyor. Firavun da aynı şeyi söylüyor aslında. Şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ağız birliği mi ediyorlar? Yok, akıl hocaları aynı da galiba aynı şeyi tavsiye ediyor. Hani Kur'an'da öyle de öğrendik ya, şeytan olunca insanların akıl hocası hep aynı şeyleri söylerlermiş ya, işte burada da aynı şeyleri söylüyorlar. Sonra, yani bu bilen, bilgiç bir sihirbaz dedikten sonra çare arayacaklardı ama konum belirlemesi, durum değerlendirmesi yapıyorlar. Diyorlar ki, yuridu en yukhricekum min ardikum, her iki tarafta da aynı ama şu arada bir sihri ilavesiyle adam sihirbazlığıyla tutmuş sizi yerinizden yurdunuzdan edecek. Ya birbirlerine, ya Firavun onlara, ya ama hepsi birbirine söylüyor. Sonra, فَمَا تَأْمُرُونَ Firavun'un sözü. Ya da birbirlerine ne yapalım diyorlar. Ne dersiniz, ne yapalım? Evet, ne yapsalar? Adamı anladılar. Nasıl da bir bilişle bildiler değil mi? Hayret! Nasıl da kafaları çalışıyor böyle, kendilerine güveniyorlar. Birden biliyorlar. Adam madem ki akıl almaz bir iş yapmışsa, attı asasını, o da yılan olmuşsa, elini çıkardı bembeyaz olmuşsa, başka ne olacağım? Peygamber mi? Nereden çıktı öyle şey? Yani tarih boyunca onlar çoktan bilir. Kaldı ki eğer peygamber olacaksa birisi, Haman dururken, Karun kenarda beklerken, üstüne üstlük zaten Firavun ortadayken, yeni bir peygamber mi? Olur mu öyle? Öyle olsaydı, o peygamberi onların tanrısı görevlendirmeliydi. Yani bu elçi ancak Firavun'un elçisi olacak bir adam olmalıydı filan. Kendilerince böyle yorumlarla galiba yuvarlanıp giderken, korkunç bir yanılgıya düştüler, çıkmamacasına. Şeytan onlara amellerini güzel gösterince çıkamaz tabi. Neydi dertleri? Bu adam kim? Buldular, sihirbaz dediler. Teşhis tamam mı? Tamam. Tedavi? O da yanlış olacaktı tabi. Adam sihirbaz değil ki. Mesela, şöyle bir toplantı esnasında, enteresan ve ciddi kooperatifin bütün sorunları konuşurken, hayır efendim takmayın kafaya, kooperatif olmayabilir. Hani bizim market problemimiz vardı ya, bilmem 45 ortaklı idiydik biz. Evet, onun tüm sorunlarını çözme arifesinde tam da bu işi halledeceğimiz sırada en yetkili ağızlardan biri tedirgin, kalkmak üzere sanki, kapatmak üzere sanki diye bir haleti ruhi içinde. Eğer o işi yöneten, o oturumu idare eden kişinin namazla abdestle ilgisi yoksa, o adamın ya karnı ağrıyor diyecektir, ya sancısı girmiş diyecektir, ya evden haber geldi bilecektir, ya Allah'tan haber geldi namaz kılacağını diyemeyecektir hülasa. Yani teşhis yanlışsa tedavi modelleri hep yanlış olacaktır. Allah'la peygamberle tanışıyor genç, delikanlı, kız ya da erkek, Eylül-Ekim aylarında. İyi gidiyor şöyle. Derken bazen odasını kapattı. Annesi ve babası tarafından biliniyor aslında. O arada onun şöyle lavabodan gelip de oda kapattığı anlaşılınca, sonra yerlere bakıp da biraz bazen ıslaklık hissedilince, o çocuğun abdest aldığı fark ediliyor aslında. Aa, namaz filan. Olsun, gençken biraz alışsın tabii. İhtiyarlayınca arada bir, ya da ben ölünce bazen, ya da bir yakınını kaybettiğinde, ya da bir Ramazan'da, bayramda lazım olur diye, hatta sevinçle, ya da bazen, neyse bakalım, kırmayalım çocuğu. Yani özel döneminde ya da güzel döneminde çocuğa engel olmayalım dedikleri vaki. Ama sonra çocuk Mart'ı aşıyor, Nisan'a geçiyor, derken Mayıs yaklaşıyor, Haziran'dan sonrasını düşlüyor, Side'de mi, Marmaris mi ya da Alanya mı, Kuşadası mı dersiniz, bir sahil kentin kenarında kurulmuş özel kentleşmede annesine ya da babasına, ama kız kardeşine ya da abilerine ya da ablalarına öyle bir konum, öyle bir ortam, öyle bir durum ölçemiyor, biçemiyor. Evet, dolayısıyla bunalıyor, zorlanıyor, karamsar bir dünya dönüyor, içine kapanıyor, ne yapacağını bilemiyor ve sonunda pat diye çıkıyor ağzından iki cümle. Ben bu yıl yazlığa gidemeyeceğim, bunu böyle bilesiniz. Aman kıyamet kopuyor hemen. Çocuk neden böyle oldu acaba? Derslerden mi ki kontrol ediliyor? Acaba yediklerinden mi ki hayat programı yeniden düzene konuluyor? Acaba gençlik iksiri olarak bir şeyler mi, ya da tutkunu olduğu bir kız ya da kalbini verdiği bir erkek mi var ki ondan ayrılmak ya da ayrılmamak sevdasına mı ki hepsini inceliyorlar? Ya da acaba hani namaz idi, dinci vardı, din dersi öğretmeniydi ya da mahallenin işte o caminin imamıydı, bazen selamlaşıyordu, arada bir konuştuğu ya da ağzından kaçırdığı kelimelerden anlaşılıyordu derken teşhis yanlışsa tedavi yanlış olacaktı. Oysa çocuk düşlediği dünyadan bunalımını ancak böyle ifade edebilmişti, değil mi? Siz bunu, ben uzun bir örnek, uç bir örnek ya da dış bir örnek olarak verdim. Siz bunu tüm aile geçimsizliklerinde isterseniz bir kriter olarak alın, bir ölçü olarak koyun masaya. Siz de kendinizi, probleminizi yatırtın bu ölçünün huzuruna. Bakın benzer şeyler göreceksiniz. 12 yıllık evli ama kocası için yapmayacağı, yapamayacağı, katlanamayacağı hiçbir fedakarlığı yok. Evet, öyle sürmüş. 12 yıl burnundan gelmiş, ağzından düşmüş ama hep öyle olmuş. O kocasının mutluluğu için her çareye başvurmuş. Öyle anlatıyor hanım kızımız. İki de çocukları var. Ama delikanlı, ondan kalır tarafı yok. O zaten bitmiş, tükenmiş, erimiş, kendisini eritmiş. Bu ailenin mutluluğu için ne yapması gerekiyorsa hepsini yapmış. Kız anlatmaya devam ederken sözünü kesiyoruz. Evet, sen sana düşenleri son damlasına kadar tam yaptığına ben yemin edebilirim. Bir, iki, üç, beş bin, 10 bin yemin istediğin kadar. Gözleri ışıldıyor. Haklılığımı anladı galiba. İlk defa beni bir anlayan çıktı galiba diye. Evet, anlıyorum. O gerçekten bütün fedakarlığı yapmış. O tamam. Ama dönüyorum kocasına. Sen de diyorum bir o kadar, aynen bu ailenin mutluluğu, bu çocukların gülmesi, sizin gülümsemeniz için her şey yapmışsınız. Bu da doğru. E peki problem ne? Problem kolay. Ama diyorum ki kıza, sen görüyorum ki kafanda canlandırdığın, netleştirdiğin ayan beyan bir koca modeli var. Bir beyefendi modeli var, bir ailenin reisi modeli var, bir çocuklarına baba modeli var. Bu model ya keskin çizgilerle, ya kırık çizgilerle, ya elastiki modellerle, ya bitkisel motiflerle, ya geometrik şekillerle bezenmiş bir baba, bir koca, bir reis modeli. Evet, sen de ona destek olabilecek bütün eksik taraflarını demiyorum ama bütün yönlerini tamamlama görevini üstlenmiş, ona göre bir hanımlık icra ediyorsun, öyle mi? Anladım ya. Sevinçten neredeyse hoplayıp zıplayacak. Tabii, evet, aynen öyle istiyorum diyor. Ama gel gör ki kocan, onun düşünce dünyasındaki kocalık, babalık ya da annelik ya da hanımlık çok farklı. Onun senden bekledikleri çok ayrı şeyler. Mesela sen tatlıyı önce yemekten yana can atıyorsun, kocan için envai türlü çeşit tatlılar ortaya koyuyorsun, hatta bizzat kaşıkla, çatalla, tasla, tabakla, çanakla ağzından dökmekten yanasın, hatta ona bunu en iyi bir tavır olarak icra ediyorsun, basıyorsun ağzına tüm tatlı çeşitlerini, ama belki kahroluyor, mahvoluyor, çünkü o tatlıyı ya yemek istemiyor, ya yemekten sonra belki bir tane tadına baksa yeter. Öyleyse dedim, gel şöyle yapalım. Bak anladın, 10 yıldır bitmiş tükenmişsin, hep haklı olmuşsun ama hiç mutlu olamamışsın. Gel, kocan haklı olsun, sen de mutlu ol. Aynısını erkeklere söyleyelim mi? Ne demek, benim hayatımdaki örnek bu anlamda kadınla ilgiliydi de ondan. Peki kadınlar, erkekler şöyle yapsak, aslı şu bu işin, şöyle yapsak, yani gelin kendi haklılığınızı iddia etmeyin. Allah, yani bakın, burada onun Resulü olarak Musa aleyhisselam diyordu ya, ben Allah adına hakikati söylerim, haklı olan Allah'tır, haklı olan Resulüdür diyordu ya, gelin Allah ve Resulü haklı olsun, kadın da ona uysun, erkek de ona uysun da herkes mutlu olsun değil mi? Demek ki teşhis yanlışsa tedavi yanlış olacaktır. Sihirbaz dediler, çare aradılar, hemen buldular, bir buluşla buldular hem de. Dediler, قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ Onu ve kardeşini tut burada, وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنَ حَاشِرِينَ Tüm bölgelere gönder göndereceklerini. يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ Bütün bu işi bilenler, bu işin kompedanları, bu işin as elemanları, bu işin en yetkilileri gelsinler, sihirbazlığı en bilenler toplansınlar gelsinler. Çünkü bu adam madem ki sihirbazlıkla seni mat etmeye, sana davetiye getirip seni ortadan kaldırmaya, bizim dinimizi bozmaya, bizi yerimizden yurdumuzdan etmeye çalışıyor madem, hadi şu adamı bir yerle bir edelim de görsün, hemen sihirbazları bulun gelin dediler. Öyle yapılacaktı. Madem ki Musa sihirbazdı, madem ki Musa'nın sihirbazlığını alt etmek için sihirbazlar gerekiyordu, hadi ne duruyordu onlar, çabuk gelsinlerdi, geldiler. Hatta toplandılar belli bir günde, hatta insanlara ilanlar gönderildi. Öyle iyiydi zaten. Bu bir yasa, bu bir Allah'ın yasası. Ey, Kur'an'ın kendi hayat programı olduğuna inanan Müslüman, öyleyse bu mesaj sana şunu desin mi, yani bana? Demek ki ben samimi olursam, ben içten hesaplı değil, yürekten ama bütün benliğimle Allah ne diyorsa tamam, peygambere uydum mu rahatım diyebiliyorsam, Allah bana yollar açacaktır. Ama önemli olan samimiyet. Mesela Ashab-ı Uhdud olayında da benzerini gördük değil mi? Delikanlı. Allah'ın dinini anlatmakla görevli, var kılmakla görevli, tanıtmakla görevli, onun şahidi ve şehidi olmakla görevli ya, tamam, kafaya taktı bu işi. Üstelik, kralın arkadaşlarından birini tedavi etmesi onu çılgına çevirmişti. Rahibin yerini öğrenmiş, başını testereyle biçmiş, ikiye bölmüş, öldürmüştü. Öylece dini bitireceğini zannediyordu. Sonra, kral arkadaşını da aynı şekilde öldürdü. Din böylece tamamlanacaktı ona göre. Oysa din daha bir reklamını bulmuş, daha bir tanıtım imkanı bulmuştu, yayılma imkanı bulmuştu. Aa diyordu herkes, krala bak krala, bir delikanlıyı öldürememiş, karşısına geçmiş delikanlı neler söylüyormuş, meğer ondan başka tanrı, ama gerçek bir tanrı varmış, ama o tanrının sözü dinlenince olurmuş. Dediler insanlar gizliden gizliye, ama bu işi anlayamadılar, iman boyutuna erdiremediler. Derken son bir kozu kalmıştı. Bu delikanlıyı da öldürdü mü tamamdı. Kralın hesabı buydu, öyle zannediyordu. Teşhis bu, tedavi bunu gerektiriyordu. Gönderdi dağa atın bunu öldürün diye. Vay gafil, vay zavallı. Bir delikanlıyı öldürmeye dağa gönderiyor. Hani bir adamı öldürmeye dağ gibi odun yığmışlar da, işte onu ateşe atacak, öldüreceklerdi değil mi? Kuyu kaz, az biraz derince kaz, ez kaza ayağın kayar demişler. Dememiş mi adam öyle? Kuyu kazıyorlardı. Biraz derince kazacaklardı tabii. İçine düşecekler, debelendikçe düşmeleri artacak, kurtulma imkanları da kaybolacaktı. Sonra dağ sarsıldı, götürenler helak oldu. Delikanlı geldi yine kralın huzuruna. Buyur dedi, beni öldürecektin, olmadı bak. Yapamazsın, anla bunu. Şehir çalkalanıyordu, kralın acizliği açıktaydı. Herkes anlamıştı bu işi. Bu tanrısal niteliklerle yutturulan kral aslında sahtekarın teki olmalıydı. Atın bunu dedi, götürün denize, işini bitirin. Öyle oldu. Götürdüler ama atamadılar. Götürenler, işte onlar helak oldu. Yine bu elini kolunu sallaya sallaya geri geliyordu. Korkuyorum ama demeye. Yani ben olsaydım diyemiyorum. Ya biz olsaydık diye biraz yumuşatayım. Ne yapardık öyle bir durumda? Çoktan o diyarı terk eder miydik? Kaçar kurtulur muyduk ki? Bak bu öyle yapmıyor. Ama derdi var delikanlının. Bu din anlaşılmalı, bu din duyurulmalı diye. Yine geliyor ve diyor ki beni öldürmek istiyorsun ha. Onu bana bırak. Sen beceremezsin. Sen beni bilmiyorsun ki. Sen beni anlayamazsın. Sen benimle ilgili bütün hesaplarında yanılacaksın. Gel sen bu işi bana bırak dedi. Ve öyle de oldu ama sonunda herkes Müslüman oluverdi. İşte öyle. Burada da onu sihirbaz bildiler. Çare aradılar. Gönderdiler haber bütün şehirlere. Bu işin piri üstadı kim varsa gelsin dediler. Geldiler nitekim. Ve câ'es-seharatu firavun. Firavun'un sihirbazları, Firavun'un görevlileri geldiler, dediler ki, قَالُوا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ. Öyle mi? Mümkün mü? Eğer biz galip gelirsek, bize ecir, bize ücret var değil mi? Yani bütün bu hizmetimiz, bütün bu kulluğumuz karşılığında, bize lütfun ve inayetin olacak değil mi? Dediler. O da, kendince şanına yakışır bir cevap veriyordu. قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ. Tabi tabi dedi. Yetmez mi benim yakınım olmanız, benden sayılmanız, benim grubumdan olmanız, bana yakın olmanız yetmez mi dedi. Evet öyle olacaksınız. Evet problem bu. İnsanlar birilerini hizmette kullanırlarsa elbette ona izzet ve ikram edecekler. Yani çok kaba bir tabirle hangi insan bineceği arabanın, bindiği arabanın mazot deposunu doldurmak istemez? Mecburen. Eskiden ona bineceği ata torba takar insanlar derlerdi. Buna göre insanlar kime hizmet ediyorlarsa, kim kimin sözünü dinliyorsa galiba onun hizmet ve hürmette, yani o hizmetçisinin, o kölesinin, o bendesinin hizmet ve hürmette kusur etmemesi ya da eksik noksan bırakmaması için tüm imkanlarını kullanırlardı. Hatta zannederim galiba 1000 değil, 2000 değil, 3000 metre tabanda maden çukurlarında çalıştırılan, 2 büklüm gitmek zorunda, 4 büklüm dönmek zorunda olan insanların hastalandıkları zaman tedavisi için bütün hastaneler seferber edilen memleketlerde aynı mantık geçerli galiba. Çünkü o hastalanırsa o işi kim yapacak? Son damlasına kadar tüm sütü sağılmadan, bütün her şeyini almadan, bütün imkanlarıyla ondan yararlanılmadan onu salıvermek neyin nesine? Öyleyse dediler ki, bize imkan var mı, ödül var mı? O da dedi ki, evet, siz benim adamlarımsınız. Yetmez mi? Artık her şeyden yararlanabilirsiniz. Tarihte bir örneğini Ebrehe ve Abdülmuttalip'te de görebilirsiniz. Zaman zaman toplumsal örneklerde yaşıyoruz bu konuyla ilgili. Ebrehe, Abdülmuttalip kendisine geldiği duyulunca hemen izzet ve ikrama kalkıştı. Ayakta karşıladı, altına bir şeyler serdi, neler neler ikrama çalıştı. Yeter ki o aman Kabe'yi yakma diye rica edecek, yalvarıp yakaracak zannediyordu. Öyleyse tamamdı, köleliğini kabul etti mi gerisi kolaydı diyordu. Ama hiç de öyle olmadı, o ayrı hesap. Ya da bazen duyuyoruz. Mesela falan memleketten birisi filan şehre tayin olur gelir, oradan biriyle evlenir, hatta bir de çocuğu olur. Derken zaman geçer, devran döner, kendi memleketine, kendi şehrine tayini çıkar, başlar kayınpederi, ama sırayla kayınvalidesi, derken belki baldızı, kızın amcaları, dayıları neredeyse sıraya girerler, periyodik ve sistematik bir uğraşıyla, efendim, zat-ı âlileri acaba burada bir iş yapamazlar mı? Ya da efendimse bir dükkan açsak acaba mümkün değil mi? Sizi bizim fabrikanın genel koordinatörü yapsak acaba olmaz mı? Ya da sana bir araba hediye etsek ama bir villa değilse de bir köşk olmasa da bir ev alabilsek mümkün değil mi bunlar gibi? Ona hep böyle izzet ve ikramlar sunulur. Yeter ki hizmete devam etsin. Ama öyle birini biliyorum. Ama ben memleketime gitmem gerekiyor ve bu işe devam edeceğim deyince pat diye söylediler. Öyleyse kızımızı bırak da git. O da bir çocuğuyla boşandı ve gitmek zorunda kaldı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.